بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Sevgili kardeşlerimiz, öncelikle Allah Subhanahu ve Taala'ya hamd ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme selamlarımızı gönderdikten sonra bugün çok değerli bir hocamızla özel bir sohbet, röportaj yapacağız. O da hepinizin bildiği, yakından tanıdığı, özellikle Anadolu'daki Türk kardeşlerimizin Ucra köyündeki kardeşlerimiz bile hocamızın sohbetini dinlemiştir diye düşünüyorum. Ama bu sohbetin bizim için, Doğu Türkistan'la Uygur Türkleri için en önemli yeri, hocamızı bugün daha önceden kitaplarından ve sohbetlerinden tanıdıysak, bugün yakından tanıyacağız kendisini. Bizim için vakit ayırıp sohbetimizi kabul ettiği için çok teşekkür ediyoruz hocam öncelikle. Allah razı olsun. Bu sohbetimiz İstiklal TV ve Sosyal Doku TV ekranlarından yayınlanacak inşallah. Hocam öncelikle bizi kırmadan, bu kadar yoğunluk içinde bizi kabul ettiğiniz için, kendi makanenizde, evinizde kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şimdi öncelikle izleyicilerimizin de çok merak ettiği soruyla başlamak istiyorum. Tabii ki bunun içinde ben de dahilim. Bizim için de bununla başlamamız bir örnek olması açısından çok önemlidir. Bulunduğunuz şu makama nasıl ulaştınız? Küçükken bir gün ümmet için, milletim için böyle bir makama ulaşıp böyle bir hizmet edeceğim diye bir hayaliniz var mıydı? Nasıl okudunuz? Ne zaman hizmete başladınız? Ve en önemlisi, bunca işlere, TV'ler var, dersler var, konferanslar, kitap telifi vesaire. Bunlara nasıl yetişebiliyorsunuz? Günde kaç saat çalışıyorsunuz? Bu bereketin sırrı ne diye başlayalım, sizi daha yakından tanımak açısından.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Her şeyden önce ben size teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Siz ümmeti Muhammed'in uzak coğrafyalarından buraya geldiniz ve bu ümmetin diğer bir parçasında Müslümanlığınızı yaşamaya, İffetinizi korumaya çalışıyorsunuz. Biz keşke sizin bütün acılarınıza, bütün zorluklarınıza karşı yanınızda olabilsek. Ama her halükarda şimdi beraberiz. Bizi Doğu Türkistan'da bağlantısı bulunan kardeşlerimiz dinleyecekler. Ben size teşekkür ediyorum. Beni o kardeşlerimle sesle de olsa buluşturduğun için. Bütün kardeşlerime de selamlarımı, hürmetlerimi ve umut dolu, heyecanlı bekleyişimi bilmelerini rica ederek sesimi ulaştırıyorum. Ve Allah'tan niyaz ediyorum. Sizin de bizim de hasretimiz olan ümmeti Muhammed'in hilafetinin yeniden ayağa kalkıp hepimizin beraber inşallah Kudüs'ümüzde bir cuma namazı kıldığımız günde de buluşmamızı Allah nasip etsin diye dua ediyorum. Önce siz mevcut oradaki zulümlerden kurtulacaksınız. İnşallah halifeliğimize kavuşacağız ve bir gün cuma namazında buluşacağız. Bugünlerde tatlı bir hatıra olacak inşallah. Ben kendimden özellikle bahsetmek istemiyorum, istemiyordum ama siz misafirimizsiniz. Misafirin hatırı yüksek olur diye ben özellikle söz edeyim. Kendimi bir makamda, bir seviyede görmüyorum, göremiyorum. Ümmetimiz daha iyi hocalara, daha iyi davetçilere muhtaçtır. Daha iyisini hak etmektedir. Ama Allah-u Teala takdir buyurduğu için ben buradayım. Rabbim takdir ettiği için, lütfettiği için siz benim kitabımı tercüme edip Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize götürdünüz. Allah sizden razı olsun. İlla bir sebep arayacaksak, Ben kendimde bir sebep bulamıyorum. Benim bugünlere bir davet adamı inşallah, bir hoca olarak gelmem, babamın emekleri, annemin duaları sayesindedir. Babam beni 4 yaşında Kur'an ezberine başlattı. 10 yaşına gelmeden de hafız oldum elhamdülillah. Bütün emek babamın emeğidir. Babam kendisi iyi bir Kur'an muallimi, Osmanlı kültürüyle yetişmiş bir hoca efendidir. O belki daha iyi yapmak istiyordu, daha iyi yetiştirmek istiyordu ama Allah-u Teala böyle takdir buyurdu, bu kadar lütfetti. Bugün Doğu Türkistan'da bile dinlenen, sözüne dikkat edilen bir hoca oldu isem, o babamın beşer manasında babamın gayretleriyle oldu. Ben çok bir şey yaptığımı zannetmiyorum ama bununla beraber şüphesiz Allah-u Teala babamı sebep kıldı. Benim karşılaştığım hoca efendiler ciddi bir şekilde katkıda bulundular. Zihin dünyamı doldurdular. Babamdan sonra zihin dünyamda etkisi olan Erbakan'dır. Necmettin Erbakan'dır. Allah ona rahmet etsin. İslamiyet'in, hafızlığın, Arapçanın, Kur'an-ı Kerim'in ezberlemekten, okumaktan, camide imamlık yapmaktan daha başka dünyanın öbür ucuna kadar bütün insanlığı kuşatan bir projenin görevlisi olmak, ümmeti Muhammed'in adamı olmaktır. Şuurunu Necmettin Erbakan'ın hareketine çocuk yaşta katıldığım için orada öğrendim. Allah ona rahmet etsin. İlla bir isim zikredeceksek Hasan el-Benna'yı, rahmetullahi aleyh, şehit imam Hasan el-Benna'yı, onun ekolünden yetişenleri Abdülkadir Hude, Seyyid Kutuplar unutmamak gerekiyor. Onların ciddi bir şekilde katkıları oldu. Daha sonra ümmeti Muhammed'in alimlerinden, çok kimselerden istifade ettim. İcazetler aldım elhamdülillah. Ama temel bugün senin Nurettin Hoca diye övgüyle baktığın, inşallah öyledir, Nurettin Hoca'yı yetiştiren babasıdır. Nurettin Hoca'yı manen ayakta tutan anneciğinin dualarıdır. Ümmeti Muhammed'in alimlerinden de istifade ettim şüphesiz. Hocalarım çok şeyler kattılar ama çekirdek babamın çekirdeğidir. Onun gayretleridir. Dünya görüşüm, mesela Türkistan'la ilgili hissiyatım benim Erbakan'a dayanıyor. Doğu Türkistan'ı bir mümin kardeş olarak bağrıma basıp onlar uyumadıkça ben de uyumayayım diye hissiyatım Hasan el-Benna'dan kaynaklanıyor. Yani elhamdülillah bu üçlü sac ayağı, yani babam Necmettin Erbakan ve Hasan el-Benna, inşallah kıyamet günü de Allah-u Teala onları da bizleri de salih kullarıyla, şehit kullarıyla buluşturur. Bu üçünün üzerimde yoğun etkisi var, hamur olarak etkisi var. Şüphesiz daha sonra ben mesela Muhammed Kutup, Seyyid Kutup'un kardeşi Muhammed Kutup'tan da istifade ettim. Kitaplarını tercüme ettim. Mekke'de hocalarımdan istifade ettim. Abdülfettah Abu Gutlu hocamdan istifade ettim. Ebu Hasan el-Nedvi'den istifade ettim. Yani istifade ettiğim hocam çok. Ama çekirdek olarak, hamur olarak bu üçüne bağlı. İnşallah onlar da biz de Rabbimizin razı olduğu kullarından oluruz.
Amin inşallah. Çok teşekkür ederim. Yani bu bereketin sırrı demiştim. Bu kadar emekler.
Bunlar dışarıdan belki öyle görülüyordur. Bir de şöyle bakalım. Yani Nurettin Yıldız örnek olarak söylüyorum. Haşa bir örnek değilim ben ama madem sen konuşuyorsun örnek olarak söylüyorum. Nurettin Yıldız yoğun çalışıyor. Gerçekten belki emekli birine göre yoğun çalışıyorum. Günde 10 saat okuyorum. Yüzlerce Müslümanın sorusuna cevap veriyorum, çare üretmeye çalışıyorum. Bir performans harcıyorum. Bu performansa puan verelim. 300 performans harcıyorum ben diyelim. Ümmetimin ihtiyacı ne kadar? kaç milyon tane Nurattin Hoca'ya ihtiyacı var bu ümmetin? Yani ümmetimin mesela koca akşam olmuş, her taraf karanlıklaşmış. Sen bir mum yakmışsın, evinin içini aydınlatıyorsun. Gecenin ne kadarı gitmiş oldu? Yani kaç trilyon mum lazım ki bu aydınlık sağlansın? Güneş söndükten sonra ümmetin halifesi yok. Ümmetimin birliği yok. Doğu Türkistan'ım da gitmiş, Batı Türkistan'ım da gitmiş. Suriye'm gitmiş, Mısır'ım gitmiş. Mekke'm, Medine'm İngiliz, Amerikan esareti altına düşmüş. Ümmeti Muhammed Sultanahmet Camii'nde namaz kılarken bile huzurlu değil. Hiçbir yerinde huzur yok. Ümmetimin toprağının altındaki servetleri kafirlere oyuncak edilmiş. Böyle bir zamanda Nurattin Hoca hep performans olsa, hep hareket olsa, hep çalışsa ihtiyacın ne kadarını karşıladı? O zaman bakıyoruz ki bu ihtiyacın çok cüz'isi bile değil. Karşılığı bile yapılamıyor. Dolayısıyla Nurattin Hoca çok çalışıyor demek bile çok sağlıklı bir şey değil. Yani bunu söylemenin bir manası yok. İnşallah Rabbimiz büyütür, bereket verir. Bizden sonraki nesillerimize, yavrularımıza bizden daha iyi işler yapmayı nasip eder de onların mesela benim oğluma, benim talebelerime Türkistan'dan birileri gelip şimdi şeriatımıza hizmet için daha çok neler yapabiliriz diye gelişim projeleri yaptıkları zaman biz belki bir şey yapmış oluruz. Dediğim gibi gece olmuş, her taraf kapkaranlık, zifiri karanlık. Bir tane mum yakmışsın sen. O bir tane mumla gözünün önünü görüyorsun. Maşallah güneşin yerine geldi bu diyemezsin herhalde. Ne kadarı ki bunun? Katrilyonda biri bile değil ışık ihtiyacının. Hocalarımız, şeyh efendilerimiz, mürebbilerimiz, büyüklerimiz yaptıkları işleri büyüttükleri zaman yanlış yapıyorlar. Bu kadar büyütmemek lazım. Ne yaptın ki? Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının, Allah onlardan razı olsun, yaptığının ne kadarını yaptık? Halid bin Velid'in fetihlerinin ne kadarını yaptık? Übey ibn-i Ka'b'ın radıyallahu anhum Kur'an'a hizmetinin ne kadarını yaptık? Hatta ashab-ı kiramı bırakalım. Bizden önce bilgisayarı yok, daktilosu yok, kalemi yok, gözlüğü yok. Binlerce kıtlık içinde ulema dini bugünlere getirdi. Ehli davet bugünlere getirdi. Sizin Türkistan'da da isimler duyuyorum. Mao'nun zulmü altında bu işleri yapmışlar. Din, mesela oradaki mümin kardeşlerimiz, gencecik çocuklar görüyorum, hafız olmuşlar. Ya üzerlerine kaya indirmiş gibi büyük eziyetlerle bunu yapanlarla biz nasıl kıyas ediliriz? Biz keyif içindeyiz, rahat içindeyiz. Rabbim kabul ederse bir şey yaptık diyebiliriz. Onu da Allah kabul ederse. Yoksa biz yaptığımız işi büyütmemek lazım. Az uyuyoruz. Az uyumak bile suç. Hiç uyumamak lazım. Nasıl uyuyacağız ki biz? Çok insanla oturup kalın. Bütün ümmetimizi bağrımıza basmamız lazım. Yani bir hoca olarak ben yaptığım işleri sayıp kaç tane iş yaptım demeye utanıyor olmam lazım. İhtiyaç ne kadar? Ben ne kadar? Mesela 10 tane çocuk aç diyelim. Aç. Ölüyorlar açtan. Bir tane bisküvit getirdim. Bunu onlara verdim. Sadece kavga edecekler. Kim yiyecek ki onu? Bir hoca, bin hoca böyle yetmez. Bu ümmete yüzlerce Hasan el-Benna lazım. Hem oturup kendi çiftliğinde çalışan değil, ümmetini düşünen Hasan el-Benna lazım. Ümmetini düşünen Allah dostu, salih insanlar lazım.
Amin, amin. İnşallah. Sizin bu ruhunuzdan, bu neşenizden de inşallah pek çok kardeşlerimiz örnek alacaktır inşallah. Allah daha çok bereketini versin.
Amin.
Hocam ikinci konumuza, sorumuza geçmeden önce bizim Uygur Türklerine ilgili olduğu için tam ben size bir hediye getirdim. İnşallah bunu takdim edeceğim. Bizim Doğu Türkistanlıların program sonuna kadar bir Uygur olarak siz daha bununu gördüğünde Uygur kardeşlerimiz tabii ki daha çok sevinecekler, daha çok mutlu olacaklar.
Programdan sonra takmayayım mı?
Şimdi programın sonuna kadar bununla...
Ondan sonra geri mi alacağım?
Yok yok, ben size hediye edeceğim. Hediye edeceksin,
tamam.
Bizim Doğu Türkistan'da yani yüzlerce...
Özelliği nedir bunun?
Yüzlerce yıldan beri bizim annelerimiz özellikle bunu yapar. Evde elle yapılır. Şimdi fabrikalaştı bu da. Bunu da size bunu takmadan önce ben size bunun anlamını anlatayım. Bizim annelerimiz, ben de bir iki sene önce öğrendim bunun hikmetini, buradaki nakışların hikmetini. Şimdi bu annelerimiz, yani şimdi bu bizim bebek, anne karnındaki bebek halimizmiş.
Cenin.
Evet, cenin halimizmiş. Kamerada görsün. Erkekler bunu giydiğinde böyle bu dik, bu uçunu böyle, bu şekilde, benim giydiğim şeklinde giyerler. Niçin? Yani oğlum, hayatta hiçbir zaman başını eğmeyeceksin. Dik erkek gibi yaşayacaksın. Bu anlamı taşıyormuş. Ve burada doğdun ve burada kabire gireceksin.
Alttakiler kabir mi?
Kabirmiş bu. Kabirler. Ölümü hatırlatıyor.
Hepsi bu. Öyle mi? Bütün bu, bunun adı takya mı? Nedir bu? Fes mi?
Bunu doppa diyoruz. Biz doppa. Uygur Türkçesinde doppa.
Türkçesine
yani göre, yani
fes mi?
Türkçe yani şapka, baş, takya diyebiliriz.
Şapka deme.
Yani.
Şapka, yani
şapka
deme. Başka bir şey de. Şapka
evet,
deme,
evet,
takmam.
Şapka demeyelim.
Şapka dersen takmam.
Yok yok.
Aman,
o şapkaya benzemez.
Biz
yani
şapka için İskilipli atıfı verdik.
Evet,
rahmetullah
evet.
Yani.
Yani bu doppa desek yani.
Doppa, tamam,
evet,
doppa.
Kendi orijinal
tamam
isminde kalsın.
Doppa kalsın. Yazayım evet ben onu.
Yani bu kadar anlamlı olduğunu ben de bir iki sene önce öğrendim. Çok mutlu oldum yani. Annelerimizin o zamanlardan beri bunu düşünerek böyle ellerinde diktiği için. Bunu size Bismillah diye böyle
bakayım
takdim edeyim. Eyvallah.
Doğru mu taktın?
Doğru, doğru.
Tamam.
Çok doğru. Maşallah, çok güzel yakıştı. Allah razı olsun.
Şimdi doğumu ve ölümü hatırlatan
evet,
bir
evet
şapkamız yani gibi, külahımız gibi, neyse artık.
Evet, evet. Heh. Allah razı olsun. Hocam, sizin için Uygurlar ne anlam ifade eder? Onları nasıl ve ne zaman tanıdınız? Onlar hakkında ne biliyorsunuz? Bununla başlayalım.
Uygur benim için çok şey ifade etmiyor. Uygur ırkından gelen mümin kardeşlerim çok şey ifade ediyor. Bilal Habeşi benim için ne ifade ediyorsa, Doğu Türkistan'daki Uygur, Urumçi'deki kardeşim o anlamı ifade ediyor. Benim ashab-ı kirama bakışım, ırkımız aynı değil, çağımız çok uzak. Nereden kaynaklanıyor? İmandan kaynaklanıyor. Dolayısıyla ben ashab-ı kiramdan birisini, Allah onlardan razı olsun, cennet komşum diye seviyorum. Ben onu sevmesem, cennette onun gittiği yere gidemem diyorum. Onun gideceği garanti cennete ama benim gideceğim garanti değil. Dolayısıyla benim sevgim, ashab-ı kiramdan birisini sevgim, cennet garantim, teminatım benim. Bütün dünyadaki mümin kardeşlerim benim için bu anlama geliyor. İster Afrika'da olsun, ister Kafkasya'da olsun, ister Doğu Türkistan'da olsun, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, beraber diyoruz. Madem beraber diyoruz, biz cennette beraberiz. Cennette beraber olabilmek için bu dünyada en azından ruhlarımızın beraber olması lazım. En azından ruhlarımız birbirimize yapışması lazım. Aksi takdirde ben Allah'a karşı küfrani nimet içinde olmuş olurum. Yani nankörlük yapmış olurum. O bana imanımı nimet olarak verdi elhamdülillah. Oradaki kardeşime de aynı imanı verdi. Bu iman bizi cennette buluşturacak ama önce dünyada gönül beraberliğinde tutması lazım bizi diye düşünüyorum. Bir de bunun ötesinde Adem Aleyhisselam'a doğru geri giderken bir baba yakınlığımız da var o topraklarla. Yani belki 50. dedemiz mesela aynı ırktan, daha da önce de olabilir. Bu büyük bir fazilet, büyük bir ayrıcalık değil ama bu da bir nimet. Çünkü Rabbimiz bizi ırklar şeklinde niye yarattı? لِتَعَارَفُوا Oturup tanışın, bir arada olun diye. Elhamdülillah biz imanımızdan dolayı iftihar ediyoruz. Mümin kardeş olduğumuz için başımıza bu külahı koyduk. Ama onlar da Türk ırkından geliyor. Biz de Türk ırkından geliyoruz. Dilimiz daha kolay anlaşılıyor. Sen hoş diyorsun, ben de hoş diyorum. Bu muhabbetimizi artırıyor. Bu da var şüphesiz. Ve üçüncü nokta, bütün bunlar yok bile diyelim. Yani iman beraberliğimiz, ırk beraberliğimiz yok kabul edelim. Doğu Türkistan 60 senedir en azından, en açık örneğiyle 60 senedir çok büyük bir tuğyan üzerine eziliyor, zulüm görüyor. Orada belki 40 milyon insan, müminlikten önce insan mazlum, zulüm görüyor. Eğer ben gerçekten mümin isem, mazlumla beraber olmam gerekiyor. Hiçbir şey yapamasam, gidip onun zulmünü engelleyemesem bile sabah namazından sonra "Ya Rabbi, mazlumlara yardım et, mazlumları kurtar, zalimlerden kurtar" diye dua etmem lazım. Doğu Türkistan'da kardeşlerimiz oturup keyifli bir hayat yaşayamıyorlar. Gördüğüm bütün kardeşlerim meşakkat içerisindeler. İstedikleri gibi namaz kılamıyorlar, hatta istedikleri gibi uyuyamıyorlar, yemiyorlar, içemiyorlar. Bütün bu sıkıntılar benim bir mümin olarak gönlümün orada olmasını gerektiriyor. Onun için ben Doğu Türkistan'dayım. Onun için ben Urumçi'deyim. Onun için Kaşgar'dayım ben. Ben oradayım. Evet. Gönlüm orada, yüreğim orada duruyor.
Allah razı olsun. Allah razı olsun. Amin. Hocam, Türkiye'de son yıllarda Uygurlara yönelik ilginin artmasına rağmen siyasetten tutun halkına, hatta toplumun önderleri olan hocalarımıza varıncaya kadar Doğu Türkistan meselesine neden ilgi az? İnanın hocam, ister TV'de olsun, ister camilerde olsun, sohbetlerde olsun, pek çok hocalarımız neredeyse tüm mazlum toprakları dualarında saymasına rağmen belki yeryüzünde emsali bulunmaz şekilde ağır işkence, zulüm altında olan kendi soydaşlarını, kardeşlerini unutuveriyor. Sizce bunun sebebi nedir?
İnşallah bu verdiğiniz bilgi yanlıştır diye umuyorum. Yani siz yanlış anlamışsınızdır diye umuyorum. Ama bunu başka kardeşlerimizden de bu şikayeti duydum ben. Burada eğer böyle bir hata yapıldıysa hocalar, siyasetçileri bilemiyorum, hocalar böyle bir hata yaptılarsa, ben hoca kardeşlerim adına oradaki bütün mümin, mazlum kardeşlerimden özür diliyorum, helallik istiyorum. Bu bir kabahat şüphesiz. Ama bir kasıt olduğunu zannetmiyorum. Siyasette Çin'in zulmüne karşı bütün dünyanın eli kolu bağlı duruyor. Bu topraklarda, Türkiye topraklarında da Çin'e karşı sesini yükseltebilecek bir siyasetçi henüz yok. Belki geçici olarak bir iki söz söylenebilir. Böyle ciddi bir politika takip edilemez. Bu takip edilemeyişin siyasi sebeplerine girmiyorum. Ama Müslümanlar olarak şu hata belki söz konusu yapılmış olabilir hoca efendilerin diye. Ama bu yanlış. Başta söylüyorum, yanlış. Sanki Doğu Türkistan'la ilgilenmek bir Türk ırkının övülmesi gibi telakki ediliyor ise eğer, ki yanlış bu. Yanlış. Siyahı beyazı veya uzağı yakını yok bunun. Müslüman, evet, Müslüman.
Düşmeyelim diye.
Belki o olabilir, ya da bir siyasi parti, Türkiye'de ırkçılık düşüncesine yakın bir siyasi parti Doğu Türkistan'la çok ilgilendiğini söylüyor. Hiç de zannetmiyorum ilgilendiğini, lafla ilgilendiğini. Yani hocalar da biz bunu dillendirirsek o siyasi partiyi sanki desteklemiş oluruz gibi düşünüyorlarsa eğer, yani bu hatalı bir düşünce ama bence doğru değil. Belki bu sebep olabilir. Burada asıl sorun, bana göre makul olan sorun, Çin'in dünya politikalarındaki ağırlığı yüzünden Doğu Türkistan medya gündemi olamıyor. Medya gündemi olmuyor bir türlü. İnsanlar da, hocalar da dahil olmak üzere, medyada gündem olmayan şeyle ilgilenemiyorlar. Çabuk unutuluyor. Ama ben özellikle burada bu sebepleri saydıktan sonra bir şeyi itiraf etmemiz lazım. İHA isimli teşkilatımız Doğu Türkistan'la senelerdir ilgileniyor. Bizzat ben şahidim. Ama o da 10 tane, 20 tane Müslümanın çalışması ise, sesini ne kadar duyurabilirse. Ama ben İHA ile yaptığımız ortak çalışmalarda Doğu Türkistan'ı Filistin kadar andıklarına şahidim. Yani Filistin'e yapamadıklarını hatta yapıyorlar. Burada bir zafiyet, hata vardır şüphesiz. Müslümanlar günde 5 defa namaz kılarken bütün dünya müminlerini hatırlamalılar. Bu arada müminler arasında siyah beyaz, uzak yakın, ırk ayrımı yapmadan mümin olduğu için, insan olduğu için sahiplenmesi lazım. Ama sizin de takdir edeceğiniz bir şey var. Bugün bir hoca cuma vaazına çıksa, zulüm gören Müslümanlardan birer kelime söz etse 2 saat konuşması lazım. Dünyanın her yerinde Müslümanlar zulüm altında. Filistin bunların en meşhuru, dünyanın en berbat, mel'un milleti onlara zulmettiği için, bir de çok göz önünde Mescid-i Aksa ile bağlantısı olduğu için çok gündeme giriyor. Arakan'dan tut, Afrika'dan, Somali'den, Kafkasya'dan, yani Müslüman bir hoca efendi, mesela ben bazen mazlum Müslümanlara ait bir gündem yapayım istiyorum. Bakıyorum ki ben 1 saat konuşacağım, 1 saat bunların isimlerini anmaya yetmiyor. Bir. İki, her sene bir olay patlıyor. Irak patladı, senelerce o bizi meşgul etti. Tamam, bunu hafif düzelttik derken Suriye patladı. Suriye'yi biraz anlayacağız derken Arakan çıktı ortaya. Neyanbar denen yer çıktı. Yani her gün bir olay çıkıyor. Doğal olarak da üstüne koydukça alttaki hafif unutuluyor olabilir. Çünkü Doğu Türkistan 1949'dan beri dert. Değil mi? İsrail kuruldu. Allah yokluğunu da bize göstersin. Gösterecek de. İsrail'in kuruluşuna Birleşmiş Milletler'de Çin ses çıkarmadığı için ödül olarak Doğu Türkistan'ı Birleşmiş Milletler'e lütfettiler. Yani verdiler. Çin'de senin olsun bu Çin'e dediler. Böyle karşılıklı bir şey var. Dolayısıyla Filistin'den söz ederken Türkistan'dan söz edemiyorsun. Çin susturuyor, siyasetçileri susturuyor. Bir karma alem yani oturuyoruz. Ben bütün hoca kardeşlerim adına böyle bir kasıt olmadığını düşünüyorum ama bunda bir hata olduğunu kabul ediyorum. İnşallah bundan sonra hoca kardeşlerimiz de dikkat ederler. Ama çok şey de beklemeyin çünkü her yer bir Türkistan.
Her yer bir Türkistan. Doğrudur hocam. Bu arada sizin de hakkınızı vermek zorundayım. Sizi yakından takip eden kardeşlerimiz sizden çok memnun, çok çok selamlar var size.
Allah özellikle, onlardan razı olsun, cihatlarına yardım etsin.
Özellikle ümmetin derdini konuştuğunuz Dünya Nasıl Dönüyor gibi programınızın arka plan resminde de Doğu Türkistan'ın da bulunması bizi çok etkiledi. Hocam, bildiğiniz gibi Türkiye'de çok çeşit cemaat ve hocalar var. Nurcuların gerçek yüzü ortaya çıktıktan sonra
diğer cemaat... Onu düzelt, Nurcuların değil. Nurcu olduğunu söyleyen bir grubun.
Evet, öyle diyelim.
Direkt Nurcu demeyelim çünkü evet. Nurcu o isim doğru değil yani. Evet. Said Nursi Hazretleri'ni okuyan kardeşlerimiz diyelim. Nurculuk iyi bir şey değil. İslam'dan başka ismimiz yok bizim. Allah bize Müslüman dedi.
Evet.
Onlar İslam'ı yaşamaya çalışan Said Nursi'den rahmetullahi aleyh istifade etmiş müminler.
Evet.
O bahsettiğin grup onların içinden sıyrılmış kimseler. Evet. Ya da onları yanında gösteren kimseler. Dolayısıyla itham etmiş olmayalım.
Evet, doğrudur. Bunların gerçek yüzü ortaya çıktıktan sonra dini cemaatlere bir nevi şüpheyle bakılıyor. Bu Türkiye'de yaşayan biz Uygurlar için de aynıdır. Sizin bu konuda tavsiyeleriniz ne olacak?
Şimdi belki de bu olayların planlayıcıları olan büyük, üste duran ellerin asıl gayesi de buydu. Genel olarak İslam'ı yaşanmaz, ürkütücü bir din yapmak. Orta Doğu'da bunun için filan örgütleri kuruyorlar. İki, Müslümanları birbirlerinden ürker hale getirmek, birbirlerini sevmez hale getirmek. Üç, Müslüman bir hoca efendinin, bir şeyh efendinin, bir münevverin bir hareketlenme, bir grup kurmasını kökten kaldırmak. Şimdi bir hoca efendi çıkıp 1000 tane, 2000 tane genci eğiterek şöyle güzel bir çalışma yapalım dese bundan sonra zor becerir. Bu onların istediği şeydi ama onlar ne isterse istesin Allah'ın nurunu söndüremezler. İslam gelecek. Bu bir dönemdir. 10 yıl sürer, 15 yıl sürer. Geçecek bu. Bu geçecek. Ümmeti Muhammed yeniden ayağa kalkacak. bu dünya ümmeti Muhammed'in çizmeleriyle yürünsün diye yaratıldı. Ümmeti Muhammed'in delikanlılarının çizmeleri ve terlikleriyle bu dünyanın her adım toprağına basılacak. Bu olaylar olmayacak demiyorum. Ama bu olaylar yüreklerdeki imanı söndüremeyecek. Şeriatımızı getirme heyecanımızı kaldıramayacak. Doğu Türkistan, Kaşgar'daki bir mümin kardeşimle, Kudüs'teki mümin kardeşimle, İstanbul'daki mümin kardeşimle buluşacağız Allah'ın izniyle. Buluşacağız. Bu buluşmamızda da bütün dünya İslam nuruyla nurlanacak. Ondan sonra gene olaylar olacak. Gene kavgalar olacak, gene gürültüler olacak. Ümmeti Muhammed yine ayağa kalkacak. Çünkü bu insanlık ve insanlığın toprağı olan dünya ümmeti Muhammed'e emanettir. Biz ümmeti Muhammed için çıkarılmış en hayırlı bir ümmetiz. İnsanlık için çıkarılmış en hayırlı ümmetiz biz. Bizden başka alternatifi yok insanın. Dünyanın bizden başka alternatifi yok. Şimdiki bu gördüğümüz olaylar, Urumçi'deki, şuradaki, buradaki bu olaylar, İstanbul'daki tehditler, terör olayları, bütün bunlar bir sezon içindir. Bu sezon bitecek. Bugünün ve yarının her günün sahibi olan Allah küfrü kenara çekecektir. Nöbetleşe oluyor bu. Neden? Önceki nesillerin bazı hatalarından dolayı bir gaflet oldu. Bu gafletin böyle bir faturası var. Bu faturayı Allah ödetiyor bize şimdi. Ama bizden sonra küfrün burnu sürtünecek. Kaçacağı yer yok küfrün. Ve inşallah küfrü birbirine düşürerek Allah bunu yapacak. Çin ile Amerika savaşacak. Oradan siz kurtulacaksınız. Çin ile Amerika savaşacak. Çin Amerika'ya darbe vuracak. İsrail desteksiz olacak. Filistinli gençler Yahudileri denize dökecek. Allah'ın yarını bugününden daha büyüktür, daha güzeldir. Göreceğiz bu günleri inşallah.
Ruhunuzu şahit ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Son yıllarda Çin'in aşırı baskısından dolayı çeşitli yollarla kaçarak hicrete koyulanlar var. Sizin de bildiğiniz gibi. Bin bir zorluklara Türkiye'mize sığınan bu kardeşlerimize Türkiye halk olarak nasıl ensarlık etmeli ve Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin burada yapması gereken en önemli şey nedir?
Birinci olarak şöyle söyleyelim. Ben yetkililerden aldığım bilgi, Türkiye'de 5 milyondan fazla bahsettiğin göçmen diyorsun da ben muhacir demek istiyorum. Muhacir kardeşimiz var. Suriye'den, Irak'tan, Afrika'dan, Doğu Türkistan'dan, Kafkasya'dan. Elhamdülillah. 60-70 sene önce insanlar Türkiye'den kaçıp Suriye'ye sığınıyorlardı. Azerbaycan'a kaçıp sığınıyorlar, İran'a sığınıyorlardı. Elhamdülillah. Yeniden Türkiye, mümin kardeşlerini bağrına basacak bir toprak oldu. Bu da gösteriyor ki yeniden hilafet İstanbul'dan kalkacak. Yiğit düştüğü yerden kalkacak Allah'ın izniyle. Bu bunu gösteriyor. Bugün belki günü değil ama gelecek. Çiçeği açtı şimdi. Meyvenin çiçeği açtı. Meyvesi de gelecek arkadan Allah'ın izniyle. Bununla bu toprakların bu ev sahipliğini yapmasıyla iftihar etmemiz lazım. Elhamdülillah. Burada bütün Türkiye halkı gönlüm isterdi ki bağrına bassın. Ama maalesef Türkiye'de de belli bir kesim kendinden de bıkmış, kendi çocuğundan bıkmış, kendi çocuğunu bile bakmak istemiyor. Onlar dışarıdan gelen insana niye muhacir diye yardım etsinler ki? Ama büyük bölümü Türkiye'nin elhamdülillah devletin bu esnek politikası, yani gelsin Müslüman kardeşlerimiz zararı yok dediği politika halk tarafından da benimsendi. Ama bu tamamı değil Türkiye'nin. İnşallah tamamı da olur. Bu büyük bir nimet. Evvela muhacir kardeşlerimizin bunu şükürle karşılaması lazım. Elhamdülillah, hâdâ min fadlillah demesi lazım. Çünkü Çin'e karşı Türkiye'de insan muhacir kabul etmek kolay da değil. Yani o kadar tabii kolay tabii. Bir politika değil.
Tek ülke diyebiliriz yani.
Yani zalim bir devlet, zulmünün haddi hududu yok. Yamyam, akrep yiyen, yılan yiyen. Olsa olsa Yahudi onlar kadar olur yani. Beni İsrail belki onlar kadar olur. Yoksa Çin'den daha kötü kimse olmaz denecek vahşiler. Tarihleri böyle geçmiş. Kolay değil muhacir kabul etmek. Madem Allah bunu lütfetti, bir numaralı şey bu lütfu şükürle karşılamaları lazım. Bu şükür de nedir? Oradan niye kaçtın sen? Komünist olmadığın için, hanımının, kızının ahlakını koruduğun için, Kur'an için. Burada Allah'a yalan konuşmamış ol. Sen Allah için hicret ettin. Bak göçmen dedin, yok muhacir dedim. Madem öyle, burada namazı herkesten iyi kılacaksın. Herkesten çok hanımın tesettürlü olacak. Kızını diploma diye savsaklamayacaksın. Rızık helal yiyeceksin. Yani sen komünizmden niye kaçtın? Belli sebepler var. Buraya gelince sen onları yaparsan Allah sana o zaman gazap eder, nimete nankörlük yapmış olursun. Oradan gelen ve bütün muhacir kardeşlerimizin bu Allah'ın nimetine karşı nankör olmamaları gerekiyor. Özellikle ben bilhassa Doğu Türkistan'dan yaşlı bir hoca efendi, 90 küsur yaşında bir hoca efendiyle karşılaştım yakın bir zamanda. Çok hoşuma gitti. Yani ne kadar daha kalacaksın Türkiye'de dedim. Ben Türkiye'ye kaçmaya gelmedim dedi. İlk fırsatta geçip orada vazife yapacağım, çocuk okutacağım dedi. Çok hoşuma gitti. Kalktım bir daha kucakladım. Yani Müslüman keyfini bulup yatmak için hicret etmez. İşi düzeltip Mekke'yi fethetmek için geri gitmek üzere hicret eder. Bu ikinci olarak da bunu unutmayacağız. Yerleşip kalmak yok. Düzeltip fırsat bulup geri gitmek var. Yani mümkün olduğu kadar pasaportları yakmamak lazım. Geri gideceğiz. Orayı yeniden İslam diyarı yapacağız. Yeniden medreseler kuracağız. Yeniden ezanlar yükselecek. İnşallah yeniden toprağın altındaki madenlere biz sahip olup ümmeti Muhammed'in zekatını oradan karşılayacağız. Fukarayı besleyeceğiz. İnşallah 20 sene sonra dünyanın bütün mazlumları gelsin, Doğu Türkistan'da bağrımız açık diyeceğiz. Bir başka mesele, muhacir kardeşlerimiz evlilik konusunda gevşek davranıyorlar. Hemen evlendirelim bu kızı, burada bir sığınsın bir yere düşünüyorlar. Bu yanlış bir taktik. Yani iffet konusunda sağlam durmak lazım. Korkudan dolayı gevşek kararlar almamak lazım. Kolay evlilikler, böyle hesaplanmamış, düşünülmeden yapılmış evlilikler 10-15 sene sonra kardeşlerimizin başına bela açar. Boşanır, ortada kalır, gidecek yer bulamaz, çocukları sahipsiz kalır. Siz kıymetlisiniz. Çünkü oradaki toplumun çekirdeğisiniz siz, güvendesiniz. Oranın tamamını Çin maazallah imha etse bile siz gidip yeniden nesil kuracaksınız. Dolayısıyla çocuklarınız size çok lazım. Yavrularınızın her biri Allah'ın size iki türlü emaneti. Hem çocuk olarak emaneti hem de neslin devamı için başka çare yok. Bu çocukları siz kendi kültürünüze yetiştirmeniz lazım. Bir başka tavsiyem, Türkiye'de maalesef son senelerde İslam'ın içinden de çok fitneler çıkardılar. Kimi akidede sapıttı, kimi ibadetlerde yanlış şeyler yapıyor. Sizin mesela güzel Hanefi mezhebini sağlam bilen Müslümanlar olarak geliyorsunuz. Burada bir mezhep taassubu, ırkçılık, gerisi kafir der gibi mezhebinize sahip olmanız yanlış. Ama burada gördüğün gibi de bid'atlere sarılman da yanlış. Yani oradaki akidenizi, ibadeti, ciddiyetinizi burada muhafaza etmelisiniz nesiller olarak. Aksi takdirde yani bu takkiyi muhafaza ediyorsun. Takkenin altındaki kafada boşluklar var. Meleklere imanda, kadere imanda. Hayır, imtihanı kaybetmiş oluruz. Hem iffet konusunda ciddi olalım, laubali olmayalım dedim. Hem de buradaki fitnelere, kavgalara, gruplara katılmamalı kardeşlerimiz. Ve son tavsiyem, geçenki buluşmamızda da sana sormuştum. Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz mümkünse bir federasyon, konfederasyon gibi büyük bir çatının altında birleşmiş dernekleri olması lazım. Mesela siz bugün bir metin, bir bildiri yayınlayacaksanız bunu 5 saat içinde bütün Türkistanlı kardeşlere ulaştıracak kadar bir örgütünüz olması lazım. Yasalarla tabii, yani kanunen izin verilecek şekilde. Çünkü öbür türlü devlet zaten izin vermez ve başınızı belaya sokarsınız. Ama yasal olarak her türlü örgütlenme mümkün Türkiye'de. Serbest. Bu tefrika çıkar da mesela Urumçi'dekiler bir türlü, öbür mahalledekiler bir türlü, birbirlerinden habersiz iş bulan gidiyor, evlenen gidiyor. Dağılırsanız Oraya umut taşıyamazsınız bir daha. Buradaki rahatlık dağıtmamalı. Yani hoca efendiler sizin büyükleriniz, önderler. Becerip üst çatı kurmalı. Mesela filan bildiri yayınlanacak dendiğinde burada ne kadar? 500 bin mi bütün Türkiye'de Doğu Türkistan'da var? Birkaç saat içinde hepsine ulaşabileceğimiz bir örgütlenme yapılmalı. O örgütü de böyle her türlü ırktan, grup anlayışından, aşırı düşüncelerden uzak tutmak lazım. Yani sizin son dayağınız. Devletle de bir şey konuşulacağı zaman o gidip konuşmalı. Bunu da belki direkt yapmanız zor olur ama İHA gibi veya diğer sivil toplum çalışmaları gibi derneklerden nasıl yapılacağı konusunda bir istifade yapılabilir.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. Aslında siz bu şimdiki cevabınızda da biraz değindiniz. Şu 7. sorum. Sizce Doğu Türkistan halkının zalim Çin'den kurtulması için izlemesi gereken en etkili yol nedir diye bunu yazmış.
Bir kere bu cümle doğru değil. Zalimden kurtulmak değil. Zalimin zulmünü engellemek bizim hedefimiz. Çin de zulmetmesin. Ne kadarsa 1 milyarsa yılan yesin, akrep yesin, yaşasınlar orada. Müslümana zulmetmesinler. Yoksa bize gelme, bize gelme, ne yaparsan yap değil. Sen de adam ol. Sen de adam ol. Kimseye zulmetme. Yani zalimin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem...
İşgal edildik ya, onları kendi topraklarına sürmemiz gerekmiyor mu?
İşte defolup gitsin.
Evet, evet.
Ama yani bu defolup gitsin, ben canımı kurtarayım değil diye. Ben tuttuğum için gitsin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Zalimin elini tutun diyor. Aman aman gitti. Öbür türlü bu düşünce kaçıp kurtulmayı da yanında getirir. Eğer öyle bakmazsak.
Yok, o anlamda söylemedim. Yani orada kendi bağımsızlığımızı kavuşup orada,
şimdi
İslam,
orada yapılabilecek orada yapılabilecek evet. Şeyleri bilemem ben. Dışarıdan oranın evet. Şartlarını hayal evet. Etmem de mümkün değil. Geçen mesela kardeşimiz anlattı. Evet. Hapishane değil. Mezarlık gibi bir yerde tutuluyorlar hapishane diye mesela. Oranın şartlarını bilemem. Orada nasıl yaşıyor ama buradaki müminlerin yapacağı en iyi şey cihat şuurundan uzak durmamaktır. Ve bu cihadı da sadece Türkistan için değil, Allah'ın adının anıldığı her yer için bileceğiz. Aksi takdirde zaman geçtikçe Türkistan derdiyle boğuşan, öyle de ölüp giden bir nesil olur ortada. Allah'ın kullarıyız. Allah Çin diye bir bela gönderdi. Bize de iman nimeti verdi. Çin'den, Yahudi'den, zalimden, faşisten, komünistten ne varsa insanlığı kurtarmak istiyoruz. Ama benim önümde şimdi Çin var. İnşallah Çin'den kurtulmam gerekiyor diye düşüneceğiz. Bunun cihadı ihya etmekten. Doğan çocuğun ismini bile, mesela Halid bin Velid ismi çok olması lazım sizde. Üç çocuktan biri Halid bin Velid olması lazım. Niye? O isim Allah'ın izniyle cihadı ayakta tutar. Yani her halükarda çocuklara isim vermeye varıncaya kadar.
Çin daha da bunu akletti gibi. Şimdi en son Nisan ayında bir şey genelge çıkardı, kanun çıkardı. Bu İslam'la ilgili Efendimiz'in ismi dahil, yani Muhammed, Mücahit, bu isimlerin hepsini yasakladı yani. Dediğiniz gibi bu ruh...
O, yani, o akletti, Müslüman niye akletmesin ki?
Bu ruh yani şey olmasın diye... Ben...
Bir ikincisi, Türkiye'ye gelen kardeşlerimiz veya başka yerlere sığınan, mesela Ürdün'de falan da var.
Yani her yerde var ya, yani, az sayıda olsa da...
Ya Ürdün'de eski var, 50 sene önceden kalma evet, değil evet. mi? Şimdi oradaki kardeşlerimiz hiçbir zaman biz buralıyız dememeli çocuklarına. Yavrum biz sığınmak için buraya geldik. Sen yetişeceksin, hepimizi yeniden götüreceksin vatanımıza diye şuur vermek lazım çocuklara. Yani çocuklarımızı hafız olsunlar. Başımız önünde, hafız olmayan çocuğu ne yapacağız zaten? Doğru. Hafız olsun, ilmihal bilsin, helal yesin çocuğumuz ama gideceği yerin, yani dedelerinin Müslüman toprağını kurtaracağı yer olduğunu bilmesi lazım. Hep böyle tatile gelmiş gibi. Geçici buradayız biz. Çocuklarımızı böyle yetiştireceğiz. Tamam. İnşallah.
Allah razı olsun. Hocam yani bildiğiniz gibi yani Türkiye'mizin de şimdi Avrupa'yla olsun, Amerika'yla olsun bu ilişkilerin son dönemlerde kötüleşmesiyle beraber Çin'le biraz yakınlaşma var. Yani bunu görüyoruz. Ne kadar Çin'le yakınlaştıkça devletler arasında çıkar konusu olduğu için bizim burada yoğun olarak yaşadığımız bu Uygurlara da bir nevi baskılar söz konusu oluyor. Şimdi en son Cumhurbaşkanımız bu Mayıs ayında Çin'deydi. Suçlu iadesi anlaşması da bu ziyarette anlaşma yapıldı. Tabii ki Çin Türkiye ile böyle bir anlaşma yaptığında asla burada Çin'de bir suç yapıp da yani Çin'de suç işleyen bir Çinli, bir kafir asla Türkiye'ye sığınmaz yani. Yani bu anlaşmanın arkasında mutlaka ve mutlaka Doğu Türkistanlı muhacirlerimiz, burada dava yürütenleri hedef, Çin bunu hedef alıyor. Çünkü Çinliler öyle yaparsa zaten Amerika'ya, Avrupa'ya öyle bir ülkelere kaçar zaten. Bu anlaşma yapıldı ve bu son dönemlerde yakınlaşma olduktan sonra yani burada da biz dernek olarak Doğu Türkistan Maarif Dayanışma Derneği ve başka Doğu Türkistan Sivil Toplum Kuruluşları onlara da burada ikametsiz, hiçbir şeysiz yaşayan Uygurlarımız var. Son dönemde Allah razı olsun devletimizin de onlara uzun süreli ikamet izni de çıkardılar. Şimdi bu yakınlaşma sonucu olarak bizim, sizin de belki medyadan duymuşsunuzdur, Abdülkadir Yapçan diye bir kanaat önderimiz, büyüğümüz vardı. 8 aydan, 15 yıldır Türkiye'de yaşıyor kendisi. Sadece Çin onun fikirlerinden, ben sürekli onun televizyonda sohbet yapardım kendisiyle. Onun fikirlerinden korkarak, arka arkadan Türkiye'ye şikayet ederek onu içeri aldırdılar. Şimdi 8 aydan fazla oldu şimdi içeride, Türkiye'de. Bu anlaşma yapıldıktan sonra bizim buradaki kardeşlerimiz de çok endişe şeyle tedirgin oldular. Şimdi sizden soracağım yani böyle bir anlaşma olup da yani Türkiye'nin sadece fikirlerinden, dininden dolayı buraya hicret eden bu kardeşlerimizi günün birinde iade etmesi söz konusu olursa bunun hükmü nedir? İslam'da böyle bir şey yapılabilir mi? Sadece devlet çıkarıyor.
İnşallah Rabbimizin lütfuyla temenni ediyorum. Pratik olmaz bu anlaşma. Yani Türkiye bahaneler bulup bu anlaşmaya yanaşmaz. Çünkü bahsettiğin Avrupa ile Amerika ile işte dargınlıklar var, Çin'e yanaşıyor. Bu bir saat sürmeyen bir mum gibi. Hiç böyle bir şey olmaz, merak etme. Amerika'da, Avrupa'da Türkiye'yi Çin'e yedirmezler. Bu bakış tarzını çok doğru bulmuyorum. Bu bir senelik, iki senelik bir politika. Geçici bir politika. Çünkü Türkiye'de Avrupa'nın ve Amerika'nın ciddi menfaatleri var. Keşke Müslümanlar olarak biz kafirlerin asıl niyetlerini zamanında anlasaydık da bu zillete düşmeseydik. Ama olmaz mı? Kesinlikle olmaz diyemem. Olur. Yani bütün Uygurlar toplanın, hadi ülkenize gidin diye bir Türkiye kampanya başlatabilir. O zaman biz de buradaki Müslümanlar olarak nereye gönderiyorsunuz diye mitingler yaparız. Sahipleniriz. Her şeye rağmen Allah-u Teala yani korumaz da gidin ülkenize derse bunda da bir hikmet ararız. İnşallah. Ama siz mesela bahsettiğiniz kardeşimiz ve diğer başka isimler duyuyoruz. Bunları özellikle yani tek tük örnek kabul edelim. Ama daha büyüğüne de hazır olmak lazım. Neticede bütün dünyada belli güçler devlet mevleti aşıp istediklerini yaptırıyorlar. Bu mesele Türkiye meselesi değil. De olabilir. Türkiye'de siyaset yapanların eli kolu bağlanmış olur bir şeyden. Ama bizim vazifemiz mümin olarak bu öyle bir olayın anında sizin yanınızda durmaktır. İnşallah onu becerebiliriz Allah'ın lütfuyla. Ama siz onu görmeden bizim kaçacağımız yerler aradığımızı da görürsünüz belki. Kader bu.
Allah korusun inşallah. Son olarak hocam, sizi ve sosyal dokuyu takip eden herkes sizin İşimiz vaktimizden çok şiarınızı benimsemeye çalışır.
Bu bana ait değil, Hasan el-Benna'ya ait bir söz.
Evet, evet.
Yani. Ben aldım, evet. Türk halkına taşımış evet, oldum evet. onu.
Aslında bu konuyu işi vaktinden çok olanlar kitabınızda da çok detaylı anlattınız. Ama bu güzel buluşma fırsatından istifade ederek sizden bizzat dinlemek isteriz. Neden işimiz vaktimizden çok olmalı?
Çünkü Allah bizi çok sınırlı bir ömürle gönderdi. O kadar sınırlı ve kısa ki ömrümüz ne zaman biteceğini bilmiyoruz. 5 dakika sonra ben veya sen olmayabiliriz. Yarın olmayabiliriz. Vaktimiz çok az. İşimiz ise uçsuz bucaksız. Ben İstanbul'da seninle konuşuyorum, Türkistan'ı konuşuyoruz. Afrika'yı konuşuyoruz, Kudüs'ü konuşuyoruz, Kafkasya'yı konuşuyoruz. Müslümanın bir saati var, 1000 tane işi var. Harcarken Müslüman vaktini, sanki başka işi yokmuş gibi harcarsa o Müslüman kaybeder. Uyurken, yemek yerken, gezerken, arkadaşla muhabbet ederken, telefonlaşırken, her yerde saniyeleri ölçerek kullanması lazım müminin. O zaman hayatının bereketini görür. Bunun için Allah'ın büyük dostları, samimi dostları, veli kulları az bir ömürle çok şey yaptılar. Niye? İsraf etmediler. Müslümanlar olarak biz bu zamanda su israfına haram diyoruz. Ekmek israfına haram diyoruz. Elektrik israfına haram diyoruz. Vakit israfına haram diyeni rastlamadık ama, değil mi? Bunun için bizim aile kültürümüze, muhabbet kültürümüze vakit israfı da haramdır diye bir slogan sokmak için uğraşıyorum. Bunu kullananlar, yani vakit israfı haramdır diyenler büyük iş yaptılar.
Evet.
Sizin de tercüme ettiğiniz kitapta onun örneklerini veriyoruz. Hayır, bunu beceremeyenlerse 80 sene yaşadılar, 8 tane iş beceremeden gittiler bu dünyada. Onların hep mazereti oldu. Şu olmadı, bu olmadı diye. Ama 40 yılda İmam Nevevi rahmetullahi aleyh 42 yaşında öldü. Bu kütüphane gibi de bir yer bırakıp gitti bu dünyada. Bir servet bıraktı, insanlığa İslam ışığı bırakıp gitti. Allah ona rahmet eylesin. Neden? Vaktinin israfını yapmadı. İmam Nevevi'den bir örnek zikredelim anlaşılması için konunun. Salatalık yemezmiş. Salatalığa siz ne diyorsunuz Uruguca'da? Hıyar biliyor musunuz? Hıyar. Hıyar var mı sizin dilinizde? Hıyar. Hıyar salatalık yemezmiş. Niye biliyor musun? Çünkü salatalık çok idrara götürüyormuş. Su olup tuvalete götürüyor. Her tuvalete gittiğimde vakit kaybederim abdest alırken diye salatalık yemezmiş. Böyle düşünen bir adama Allah bereket vermez mi hayatına? Verdi. Biz ise bir alo nasılsın diye telefon konuşmamız yarım saat sürüyorsa, alo nasılsın demek yarım saat sürüyorsa, bu demek ki biz bereketimizi kendi elimizle öldürüyoruz. Onun için işimiz vaktimizden çok, Müslümanlık var, insanlık var ve bütün dünya bize muhtaç. Bizim çok iş yapıp gitmemiz lazım bu dünyadan. Bir dakika bile vaktimiz yok bizim boş.
Eyvallah hocam. Tam bu sırası gelmişken ben Uygur kardeşlerimiz de zaten bilir. İkinci baskısını yaptık bu kitabımızın. Hocamızın işi vaktinden çok olanlar kitabının Uygur Türkçesini yaptık. Çok beğendiler inşallah. Bunun arkası da geliyor inşallah. İkinci, üçüncü.
İnşallah.
Bütün bölümleri şey olacak inşallah elinizde olacak. Ve şu anda hocamızın Kıblegah Evler ve Mücahide Kadın. Bu iki kitabı da şimdi çevrilmekte. İnşallah kardeşlerimize buradan bir müjdeyi vermiş olayım. İnşallah bu da en yakın zamanda ellerinize Uygur Türkçesi olarak inşallah elinizde olacak.
İnşallah
diyelim.
Uygur kadınları mücahide kadın olurlar.
Evet, evet.
Kıblegah evler kurarlar. İnşallah. Ve hep beraber cennetinde evet. Allah'ın buluşturuz.
Evet, inşallah. Hocam son olarak Doğu Türkistanlı kardeşlerinize söyleyeceğiniz bir sözle.
Bütün kardeşlerime selam gönderiyorum. Onlara dualar ediyorum. O kardeşlerimden de dua bekliyorum. Rabbim hepimize yardım etsin. Herkesin meşgalesi ve zorluğu var. O kardeşlerimizin daha zor. Ama mesela oradan gelen kardeşlerimiz babaları 5 çocukla gelmiş. Buradaki büyük çocuk evlenmiş. 2 tane çocuğu var. Niye siz 2 çocuk da bıraktınız? Zor bakmak diyor. Olmadı, olmadı. Ya Mao'nun zulmü altında 5 çocuk oluyor da buradaki rahatlıkta 15 çocuk niye olmuyor? Neslimizin çoğalması lazım. Tembellik yok. Birbirimize dua edeceğiz, destek olacağız, gayret edeceğiz. İnşallah. Bak sen dedin ki Doğu Türkistan'ı nasıl kurtaracağız? Ben sana ne dedim? Doğu Türkistan ne yahu? Bir avuç orası. Bütün dünyayı kurtaracağız. Çocuklarımızı o şekilde yetiştireceğiz. İnşallah. Allah yardımcımız olsun. Allah Rabbime olsun. Emanet ederim.
Tam burada çocuklardan bahsetmişken şimdi sizin de bildiğiniz gibi Doğu Türkistan'da burada hicret eden kardeşlerimiz yani o orada yıllarca dinini çocuklarına ya kendisi ya çocuklarına öğretemedikleri için yurt dışına hicret ettikleri yerlere geldikten sonra yani onların yani en çok düşündüğü şey orada okutamadıkları çocuklarını. Yani çoğunluk olarak çocuklarını Kur'an-ı Kerim'i hifzettirmek için sadece Kur'an okuyan dini medreselere vermesi başka
olmaz.
Sahalarda
olmaz. Her çocuk hafız olmamalı. Hı-hı. Zeki çocuklar, kabiliyeti olan çocuklar hafız olsun. Onun dışında çocuklarımız imanı ve ilmihali bilsinler. Diğer okulları da okusunlar. Bu topraklardan gelen çocuklarımızın güçlü, diplomalı, imanlı, yürekli olmaları lazım. Yani medreseye pek çok kardeşimizi görüyorum. Medreseye gönderiyorlar. Medresede elif cüzü okuyor, geliyor çocuk. Sonra yani orada medrese olmadan evlerde anneler hafız yapmış çocukları. Demek ki medrese olmadan da bu iş olabiliyor. Sizin biraz önce dediğim gibi örgütlenmeniz lazım. Örgütlenip bu projeleri geliştirmek lazım. Şimdi hep mühendis yapacağız deyip çocuklarımızı Kur'an'dan koparırsak Allah lanet eder bize. Olmaz. Ama hafız yaptık, dileniyor çocuk akşama kadar. Bu da yanlış. Ortasını bulacak projeler üretilmesi lazım.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben Allah de teşekkür olsun. Ediyorum. Allah dua
razı,
istiyorum.
Allah razı olsun. Sevgili seyircilerim, inşallah bugün çok güzel sohbette, röportajda bulunduk. Sevgili hocamız Nurettin Yıldız hocamla inşallah başka bir sohbette görüşene dek Allah'a emanet
bu
olun.
Bu dobbayı o sohbete kadar saklayacağım mı ben?
Size hediye ettim. Her zaman başınızdan kaldırmayacağım.
Teşekkür ederim.
Kalabilir inşallah. Allah razı olsun. Selamun aleyküm.